Ayrım 15, Şahmat, Mario Mazzanti, sayfa 189. Greta Alfieri bunu nasıl yapacağını uzun bir süre düşündü. Sonunda bir not yazmaya karar verdi. En güzel çözüm bu gibi gelmişti ona. Güzel bir yazıyla yazılmış, birkaç satırdan oluşan bir özür notu. Umarım içinde bulunduğum ruh halini anlayabiliyorsunuzdur. Başıma gelenlerden dolayı çok yaralıyım ve bana anlattıklarınızı henüz anlamaya hazır değilim. Tüm bunlar size davranış şeklimin ve söylediklerimin affedilemez olmasını değiştiremiyor. Beni affetmenizi rica ediyorum. Olanlardan dolayı gerçekten çok üzgünüm. Soruşturmanızda size faydalı olabilecek her türlü yardıma hazırım. Bu trajedi en kısa zamanda bir son bulmalı. Klepsi verdiği cep telefonundan direkt olarak arayabilirdi. Ama bu iyi bir fikir gibi gelmedi ona. Bu sadece onunla yapacağı bir konuşma fırsatını kaybetmek olacaktı. Bir özür konuşmasından hiçbir bilgi alamayacağı kesindi ve onunla irtibata geçmek için elinde çok fazla fırsata olmadığı çok açıktı. Ama bu şekilde belki de onu arayan Klebs olacaktı. Eğer aramasa bile notun eline ulaştığından emin olmak bahanesiyle onu her halükarda Greta arayabilir ve bir konuşma başlatabilirdi. Greta Alfieri ofisten ayrıldı. Notu polis merkezinin güvenlik görevlisine elden vermek istiyordu. Tek umduğu şey Sensi ile karşılaşmamaktı. Park yerinden çıktığı anda çok uzakta olmasına rağmen yolun karşı tarafına park etmiş koyu renkli arabayı fark etti. Arabasıyla yola çıktıktan sonra aynadan arkasına bakarak arabayı izledi. Hemen harekete geçmeyeceğini biliyordu. Nitekim tam gözden kaybolmak üzereyken arabanın hareket ettiğini gördü. Arabayı bir gün önce Krebs'le yaptığı kahvaltıdan hala sinirli bir şekilde şehre dönerken fark etmişti. İlk başta birinin kendini izlediğine inanmak istememiş ama sonra içinde derin bir sıkıntı hissetmişti. Korkmuştu. Lanet olasıca Klebs ve onun saçmalıkları. Neredeyse onu cep telefonundan arayıp yardım istemeyi bile düşünmüştü. Neyse ki sağ salim ofisine varmış ve kolayca karışan düşüncelerinde her şeyi unutmaya çalışmıştı. Ama şimdi aynı şey tekrar ediyordu. Tek fark bu sefer arabanın koyu renkli olmasıydı. O zaman durumu anladı. Onu takip edenler polisti. Korumak için değil, katilin onuna yaklaşacağı ümidiyle onu gözden kaçırmamak için. Bu sebepten dolayı takip mesafesini çok uzak tutuyorlardı. Sabah nöbetinde açık renk araba, öğlen nöbetinde koyu renk araba. Kim bilir gece nöbetinde kullanılan arabanın rengi neydi? Greta Alfieri yan yollardan birine dönüp gaza bastı. Sonra iki tane daha hızlı ve sert dönüş yaptı. Polislere elveda dedi bağırarak. Bugün canım yalnız kalmak istiyor. Nasıl ilerlemeyi düşünüyorsun? Klebs tedirgindi. Sensi'nin çok hızlı hareket edeceğinden korkuyordu. Kanıt bulmamız gerek. Bunu sen söyledin. Ben niye çağırttım? Bundan sonra hep birlikte Rauti'nin üstünde yoğunlaşarak çalışacağız. Her ne kadar şu an için onu sadece gözlem altında tutacak olsak da dediğim gibi olacak. Klebs derin bir nefes aldı, rahatlamıştı. Sensi'nin Yudo'yu hemen yakalayıp itiraf ettirmeye çalışacağından korkmuştu. Savcı gerekli izinlerin hepsini imzalayacak. 24 saat tepesinde olmamızın dışında bilgisayarına da gireceğiz. Mikrofonlar yerleştireceğiz, parmak izlerini, kan örneğini alacağız, DNA'sını. Dinle beni Sensi, hiçbir şey fark etmemesi çok önemli.
Elbette öyle. Beni aptal mı zannettin?
Tabii ki hayır. Ne saçmalıyorsun. Ancak adamımız gerçekten oysa onda hala inkar edemeyeceği bir kanıt olduğunu düşünüyorum. Ve bunu yok etmesi bizim elimizi kolumuzu bağlar. Sensi bir süre Klebs'i gözlemledikten sonra şaşkınlıkla bağırdı. Kahretsin. Tabii ya küpe. Klebs onaylayarak konuştu. Gerçekten de o küpenin diğer eşinin olduğundan eminim. Maczi sadece tek bir küpe takmamıştı ve katil de bunun diğer eşini tuvalete atıp sifonu çekmedi. Bence katil de bu gibi insanların psikolojisi böyledir.
Yani onu kişisel müzesindeki bir parça gibi mi saklıyor?
Sanırım evet ama bir şey daha var.
Nedir?
Başka kurbanları olacağını söyledi. Bunu bir imza gibi de kullanabilir. Sensi düşüncelere dalmış gözüküyordu. Evini aratmayı düşünmüyorsun değil mi?
Klep sakin ve makul bir ses tonuyla konuşmaya çalıştı. Eğer Sensi bir arama izniyle Rauti'nin evinin altını üstüne getirmeyi düşünüyorsa, onu kesinlikle bu düşüncesinden vazgeçirmesi gerekiyordu. Henüz bunun sırası değildi.
Henüz böyle bir küpenin var olduğundan emin değiliz ve her halükarda onu orada bulamazsak Rauti'yi elimizden kaçırırız. Rauti bir aziz gibi davranır ve ardında bize delil olabilecek yeni hiçbir şey bırakmaz ve şu an elimizde olanlarla her avukat tahliye talep eder. DNA'dan ve kan örneğinden bahsettin. Bunların hepsi çok iyi ama olay yerinde 3 tane saç telinden başka bir şey bulamadık. Ve sadece çok iyimser bir şekilde bunlardan birinin katile ait olduğunu varsayabiliriz.
Klebs nefes aldı. Onu olağan günlük hayatında görüyor olacağız ve kendini güvende hissettiğinde yeniden harekete geçecek. Bizim de elimizde yeni kurbanlardan başka bir şey olmayacak. Başladığımız yere geri döneceğiz.
''Sakin ol'' dedi Sensi kurnaz bir havayla. ''Seninle aynı fikirdeyim ve adamımızı uyandırmaya hiç niyetim yok. Sadece başka bir şey düşünüyordum. Düşün bir, sen katil olsan ve bankada çalışsan küpeyi nerede saklarsın?''
Klep Sensi'nin nereye varmak istediğini anlamıştı.
''Bir güvenlik kasasından mı bahsediyorsun?''
''Meraklı bakışlardan uzakta ve güvende, yanında taşımaktan iyidir.'' Eğer Rauti'nin bir kasası varsa şubenin müdürünün yardımıyla kendisinin haberi olmadan kasaya bakabiliriz.
Müdürün bu kadar sıra dışı bir şeye izin vereceğinden emin değilim.
Asla asla deme. Çok önemli tanıdıklarım var. Peki ne diyorsun?
Klef cevap vermeden önce bir süre düşündü. Evet, denemeye değer. Her ne kadar yanında taşımasa bile küpeyi evinde sakladığını sanıyorum. O küpeyi görmek, istediği zaman dokunmak onun için önemli bence. Bu durumda küpenin bir güvenlik kasasında saklı olması onun açısından pek de rahat olmaz. Ama yine de denemeye değer.
Güzel, dedi Sensi ve hızlıca saatine göz attı. Yarım saat sonra savcıyla görüşmem var ama öncesinde son bir şey. Adamımızın dün gece şehir dışındaki sokaklardan birine gitmesine ne diyorsun?
Teorik olarak yeni bir suç için henüz çok erken. Eğer demek istediğim buysa, hala bir önce yaptığının tadını çıkarıyor çünkü.
Çok sevdiğin istatistiklerin ne diyor peki?
Evet, dediğim gibi.
Başka ne diyorlar?
Sensi'nin yüzünde yine o kurnaz gülümseme belirdi. Her zaman öyle olmadığını.
Klebs gözlerini kaçırdı.
Çok nadir de olsa bazen bir seri katilin cinayetleri ilkine çok yakın zamanlarda işlenmiş olabiliyor.
Buna ek olarak senin rican üzerine Morganti'yi içeride tutup Alfieri'yi kameraların karşısından uzaklaştırınca katilin omuzlarına küçük bir yük yükledik. Zaten gönderdiği e-postaya inanmadığımıza hiç şüphesi kalmadı ve kendine seçtiği mikrofonu elinden aldık. Televizyon haberlerinde oldukça uzun bir süredir kendisinden bahsedilmiyor. Tüm bunların onu harekete geçme süresini hızlandıracağını düşünmüyor musun?
Klebs irkildi, parmaklarının kasıldığını hissetti.
Haydi ama Klebs, çok iyi bir iş çıkardın. Onu avucumuzun içine aldık ve eğer kısa bir sürede harekete geçerse bize büyük bir iyilik yapmış olacak. Kurbanının tek bir saç teline bile zarar gelmeden onu yaka paça yakalayacağız. Kısa sürede komşularıyla ilgili çok fazla bilgi edineceğiz. Sen de olası kurban adayını tahmin edeceksin.
Öğleden sonra, şube müdürü Angela Preziosi güvenlik kasasının kapağını açtıktan sonra kenara çekildi. Doğru şeyi yaptığından emin değildi. Aksine yaptığının yasalara aykırı olduğunu çok iyi biliyordu. Ama işbirliği yapması için emir o kadar yüksek yerden gelmişti ki, eğer hala bir kariyer yapmayı düşünüyorsa bunu reddetmesine imkan yoktu. Binanın altındaki bu bölümde Komiser Benny ile Müdire Hanım yalnızdı. Bir bahaneyle merkez şubeye gönderilen Rauti orada değildi.
''Şimdi ben biraz uzaklaşacağım ve siz şu arka taraftaki bölümde kutunun içindekileri inceleyebilirsiniz.
Lütfen hızlı olun.
Çok kısa sürecek.
Benli Banka'nın yeni ve çok mühim bir müşterisiymiş rolüyle görevleri kullanırken çok eğleniyordu. Ama şu an tek istediği her şeyi hızlıca halletmekti. Duruma uyması açısından en iyi takımını giymişti. Ama birkaç yıl önce zayıfken aldığından pantolonu belini çok sıkıyordu. Bir an evvel pantolonundan kurtulup rahat bir sigara içebilmek için sabırsızlanıyordu. Kutuyu çıkarıp arkadaki raflı bölmelerden birinin üstüne koydu. Benny o anın bütün stresini üstünde hissetti. Ne aradığını ve o lanet olasıca küpeyi bulmanın ne anlama geldiğini çok iyi biliyordu. Orada o birkaç santimetrelik alanda olabilirdi. Soruşturmanın stresi biter ve zafer başlardı. Kutunun kapağını açar açmaz içinde bir şeyin parladığına mantıksız bir şekilde inandı. Birkaç metre uzaktaki Angela Preziosi boğuk bir küfür savurur gibi konuştu.
''Yardıma ihtiyacınız var mı?''
''Teşekkürler, her şey yolunda.''
Kısa bir ara oldu, etrafta sadece sessizlik vardı.
''Buraya gelebilir misiniz müdür hanım?''
''Eğer çok gerekli değilse kutunun içinde ne olduğunu bilmemeyi tercih ederim. Bugün için yeteri kadar yanlış şey yaptığımı düşünüyorum.''
''Bir şeyi açıklığa kavuşturmaya ihtiyacım var. Sadece bir saniye yeterli olacak.''
Preziosi etrafını kontrol edip aşağı inen kimsenin olmadığından emin olduktan sonra istemeyerek paravanın arkasına yöneldi. Kadını ilk etkileyen şey Benny'nin sinirli hayal kırıklığına uğramış ifadesi, ikincisi ise Rauti'nin neredeyse boş olan kutusu oldu. Kutuda birkaç senet, iki tane eski altın saat, üstünde yakuttan antik bir adam kafası olan bir yüzük vardı.
''Bu evraklar nedir?''
Benny neredeyse sinirlenmiş gibi duruyordu.
''Hamile yazılı senet.
Bunların değeri nedir söyleyebilir misiniz?''
Angela Preziosi kısa bir süre inceledikten sonra cevapladı.
''Şu an itibariyle 12-13 milyon.''
''Teşekkürler hanımefendi.''
Benny derin bir nefes aldı.
''Her şeyi yerine koyabiliriz. İşimi bitirdim. Sizden sadece hiç kimseye bir şey...''
Doktor Preziosi, Benny'nin sözünü sert bir şekilde kesti.
''Bakın komiser, burada bugün neler olup bittiğini kimsenin öğrenmemesi benim için sizden çok daha önemli.''
Akşam. Yine ofisinde karanlıktaydı. Bir gün daha neredeyse bitmek üzereydi. Klebs 48 saatten fazla bir süredir yatak yüzü görmemişti. Her ne kadar yorgunluğu birkaç saattir kendini iyice hissettirmeye başlamışsa da kendini uykunun kollarına bırakmak istemiyordu. Aksine o anın gelmesinden korkuyordu. Kabusların geleceğini biliyordu, ne de olsa onları çok iyi tanıyordu. Onu bekliyorlardı. Gözleri farkında olmadan kapandı. Adriana Maggezi'nin evinde gezinmeye başladı. Lavantaya benzeyen taze ve temiz kokuyu hissediyordu. Ciğerlerini dolduran bu koku onu neredeyse sarhoş ediyordu. Birden o hafif hava keskin ve erotik bir kokuyla bölündü. Uzaklaşmak istedi ama bu mikroplu hava onu acımasızca kavrayıp çekerek yatak odasına doğru sürükledi. Ciğerleri yanmaya başladı. Eğri bir kapıdan odaya girdi. Adriana'nın gelinlik giymiş bedeni yatağın üstüne devrilmişti. Yüzünde bozuk bir gülümseme vardı. Çürümüş dudakları kötü bir bataklıkta gibi görünen beyaz dişlerini açıkta bırakmıştı. Umutsuz ve sessiz bir çığlık boğazını tıkarken insanüstü bir çabayla kendini karanlık bir sarmalın içine atarak kurtuldu. Girdap, nihayet girdap. Klebs biraz huzur bulabilmek ya da hiçbir şey bulmamak için kendini derinliklere bıraktı. Ama bir beden onunkine sarılarak bu sükunet hayalini bozdu. Ondan kurtulmak için umutsuzca çırpındı. Ciğerlerinin patladığını hissederken onunla deli gibi savaştı ama sonunda gördü. Onu yakalayıp çeken beden Yudo'nun değil, Adriana'nın cansız bedeniydi. Parçalanmış etleri, suratındaki o gülümseme, çürüyen ruhu ve kurumuş kanıyla onun cesediydi.
''Doktor, iyi misiniz?''
Klebs gözlerini açtığında karşısında fon zarı buldu. Terlediğini hissetti. Onu terk eden baş dönmesi hızla uzaklaşıyordu.
''İyiyim.'' dedi zorlukla. ''Uyuyakalmışım.''
''Affedersiniz ama Doktor Sensi ofisinde sizi bekliyor.''
''Saat kaç?''
''9:30 doktor.'' Tabii ya, saat 9'da bir toplantımız vardı. Klebs başının çatlıyor gibi ağrıdığını hissederek ayağa kalktı. Yanında ağrı kesici var mı? Fontzar ellerini iki yana açarak Klebs'in geçmesi için yolu açtı. Tamam, sorun değil, eve git, yarın bir sürü işimiz olacak. Toplantıdan sonra ihtiyacınız olabilir diye biraz daha kalacağım. Klebs çoktan koridora çıkmıştı bile. Eve git, yarın bize ayık lazımsın. Sensi Klebs'i homurdanarak karşıladı. O da Benny gibi Rauti'nin güvenlik kasasında küpeyi bulacaklarından emindi. Ve şimdi kendini hayal kırıklığına uğramış hissediyordu. Aman tanrım Klebs, eğer benim de suratım seninki gibiyse ciddi bir şekilde dinlenmeye ihtiyacım var demektir. Sadece biraz başım ağrıyor ve deli gibi kahve içmek istiyorum.
Kendin al lütfen, dedi Sensi odanın bir köşesindeki otomatik kahve makinesini göstererek. Burada adamımızın dün gece gözetlediği apartmanda yaşayan kişilerin yarısının listesi var. Ayrıca hepsiyle ilgili de birçok bilgi.
Klebs listeyle ilgilenmeden ayakta kahvesini yudumladı. Eğer şu an birini hedef alacaksa kendine farklı bir kurban seçemeyecek. Ayrıca onu uzun süre izleyip üstüne fantaziler kuramayacak. Klebs kendine gelmek için biraz zaman kazanmak istedi. Kahvesinin geri kalanını da yudumladıktan sonra Sensi'nin karşısına oturdu. Başı deli gibi ağrımaya devam ediyordu. Devam et, dedi. Yeniden harekete geçmeye gerçekten karar verdiyse bunun sebebi sahneye tekrar çıkmak ve aradığımızı Morganti değil kendisi olduğunu bize göstermek. İlk cinayetten bu yana çok kısa bir süre geçtiği kesin ve hızla kurbanını seçip ilerlemek zorunda. Bulması, izlemesi ve hedef alınması kolay bir kurban. Bir fahişe olabilecek en basit ve açık hedef ama en basit olanı bu. Öte yandan katilimizin büyük işler yapacağını açıkladığını ve egosunun inanılmayacak ölçüde büyüdüğünü unutmayalım. Bir fahişe onun için çok basit olur. Sonra başka bir şey var. İlgi çekmek için elindeki en büyük anahtar insanların arasında yaratacağı korku ve sıkıntı. Bunu elde edebilmek için de en azından görüntüde normal olan bir kişiyi hedef almak gerek. Böylelikle sıradan kişiler bile kendini güvende hissedemeyecek. Klebs isimlerin olduğu listeleri işaret ederek konuştu. Bu isimlerin arasında 25-30 yaşlarında genç bir kadın aramalıyız. Bekar, belki düzensiz bir hayat yaşayan, kalabalık yerlere ve alternatif gece kulüplerine giden, farklı insanlarla flört eden, para sıkıntısı çeken. Sensi kötü bir sırıtışla listedeki isimlerden birine işaret etti.
Paola Boni, 29 yaşında bekar, sürekli bir işi yok. Son yıllarda modellik ve fuarlarda hosteslik yapmış. Büyük olasılıkla duruma göre eskortluk da yapıyor. Aylar önce internetteki bir web sitesinde gecelik eskortlar listesinde Claudia Takma adıyla yer almış. Güncel olarak evinden tahliye edilme tehlikesi var. 10 aydır kirasını ödemiyor.
Sensi sözlerine kısa bir ara verdikten sonra devam etti.
Bingo, seni dinlemeden önce benim de ilk tercihim buydu.
Başka alternatif var mı?
O apartmanda 4 tane daha bekar yaşıyor, 3 tanesi emekli, 1 tanesi de 80 yaşında bir dul. Bunların da üstünde düşünmek için vakte ihtiyacın var mı?
Sensi kıkırdadı.
Tamam, kabul ediyorum, tahmin etmesi hiç de zor olmadı ama seni takdir ettim. O apartmanda böyle biri olduğunu bilmeden Paola Boni'yi aynen tarif ettin.
Sensi hemen ciddileşti.
Kız birkaç saattir izleniyor. Rauti'yi izleyen ekibin dışında binanın önünde iki adamımız ve dışarı çıkması durumunda da Boni'yi takip etmeye hazır bir ekibimiz daha var.
Çift koruma mı?
Rauti'nin onu dışarıdayken yakalamaya çalışması ihtimaline karşı, yarından itibarense bu işi hakkıyla yapacak özel bir ekibimiz olacak.
Sensi işini iyi yapıyor diye düşündü Klebs ama gerçekten de Yudo harekete geçmeye mi hazırlanıyordu? Adriana'nın canını alan kişi gerçekten de o muydu? Mantıklı düşününce yol buna çıkıyordu. Ama Klebs ne çukurda ne de kabuslarında onunla ilgili bir ize rastlayamamıştı. O sırada telefon çaldı ve Sensi hızlı bir hareketle ahizeyi kaldırdı.
Rauti çıkmış. Tam olarak Bonnie'nin evine doğru gidiyor gibi görünüyormuş.
Klebs'in beyninden her türlü kuşku uçup gitti. Sensi hızla ayağa kalktı.
Çabuk telsiz odasına inelim.
15. ayrımın sonu. Sayfa 200.